Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yeni bir tasavvuf ve insan psikolojisi programında karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi Ali Rıza Bayezid hocamız ve bendeniz Süleyman Derin. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk size.
Hocam geçen haftalarda bu Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi, gelişim piramidini bayağı bir incelemiştik. Fizyolojikten başladık hocam. İnsanın ihtiyaçlarından, İslamiyet'in yeme içme, evlenme, aile kurma, ev alma konusunda zekattan hocam bahsettik. Vakıflarımızdan bahsetmiştik. Hocam bu sevme, sevilme konusunda şeyi bahsettik. Sıla-i Rahim'den bahsettik. Hocam bir de İslamiyet'te şunu da belki ilave etmek lazım tasavvufta. Yani karşı cinse olan, eşimize olan sevgimiz, çocuklarımızı sevmemiz, bu da esasında maneviyata engel değil.
Evet.
Bu hocam ruhbanlıkta var. Akrabalık ilişkileri falan yasaklanıyor. Mesela Budizm'de de görmüştüm bunu. Bir Budist kadın rahibe oluyor. Manastıra girecek. 3 tane erkek çocuğum var. Bundan sonra bir daha onların başlarını okşayamayacağım diyor artık. Hocam bilmiyorum, ondan farkında mıydınız?
Yok.
Bir manastırdaki baş rahip de babası vefat edecek. Belki manastırın dağın başında. Babası da belki dağın eteklerinde köyde yaşıyor. Oğlum gel son kez seni bir göreyim diyor. Ben rahibim diyor ki gidemem diyor.
Vay
rahipler
be.
Diyor cenazeye katılmaz diyor. Öyle bir şey varmış hocam bunlarda. Yani hocam bu ilişkileri de koparmak sanki diğer dinlerin bu mistik ve manevi hareketlerinde bir önem arz ediyor. Halbuki hocam bizde bunlar yasak. Bunlar tam tersine maneviyata
destek olarak görünüyor.
O da öyle, bizde tam tersi hocam.
Veya sorumluluğun var. Yani sonuçta sen kendini geliştirdiğin gibi akrabanı, arkadaş çevreni, komşularına da bir katkın olmalı. Böyle sadece kendine tırnak içinde Müslüman olmak gibi bir şey olarak görülüyor.
Hocam onlar şöyle düşünüyor. Yani sen Allah'ı seviyorsan nasıl olur da çocuğunu seversin? Nasıl eşini sevebilirsin ki? Allah'a olan sevgi bunların hiçbirini yer vermez diyor. Halbuki hocam İmam Gazali'de ben bunun çok güzel bir formülünü gördüm. Mahbubul mahbubi mahbubun. Sevdiğimizin sevdiğini de severiz diyor. Yani biz peygamberimizi, başta ailemizi. Çünkü hocam onlar bize verilen bir emanettir.
Evet.
Allah-u Teala. Ama hocam şu var önemli olan. Bu sevgilerin maneviyata engel olmaması isteniyor bizden.
Evet. Yani Yunus'un yaratılanı sev yaradandan ötürü.
O ilişkiyi kurarsanız hocam. Ağacı da sevmek, kuşu da sevmek. İmam İbn Arabi'nin hocam çok güzel bir şeyi var. Bir ağacın altında oturduysanız diyor. Sizden hocam ben duydum belki de bu sözü. Sizden duydum ama size satıyorum şimdi.
O ağacın altında oturup da diyor. İbn Arabi'nin sonuçta.
Olsun hocam, kimden duyduğunuz önemli. Ravi de önemli. Siz bir ağacın altında oturup gölgesinden istifade ettiyseniz artık o ağaçla dost oldunuz.
Evet.
Bir kova su getirip o ağacı sulamanız lazım diyor hocam.
Evet.
Şimdi yani esasında sufiler. Hocam ben Yunus Emre'nin şu şeyini, ilahisini çok severim. Sordum sarı çiçeğe. Annem babam var mıdır? Ya hocam
evet.
Adam oturmuş sarı çiçekle arkadaş olmuş. Anasını babasını soruyor. Çiçek iyidir derviş baba, annem babam topraktır. Şimdi hocam çok basit bu ilahi de bir düşünürsek çok dehşet bir felsefe yatmıyor mu altında?
Kesinlikle, yani tabiatla hemhal olmak, sohbet etmek, muhabbet etmek. Rahmetli Nurettin Topçu düşünür ve ehli tasavvuf şeyi vurguluyor. Haldeş olan insanların, halden anlayan insanların tabiatta da sohbet ve muhabbet edeceğini vurguluyor yani.
Yani hocam siz bırakın insanı zaten seveceğiz de ağacı, kuşu, böceği bile sevmek gerekiyor. Ama hocam şundan dolayı onları hocam Allah için seveceksiniz.
Evet.
Hocam benim gibi yemek için severseniz o caiz değil. Ben bir keresinde bir güzel bir hayvan bahçesine gitmiştim. Tabii biraz kendime hakim olamadım. Gördüğüm ceylanları, ya bunun çok güzel ızgarası olur. Şunun da çok güzel yahnesi olur diye düşünmüştüm. Sonra tevbe ettim hocam.
Evet. Dedim,
bu hayvan bahçesine bu hayvanları Allah'ın bedi sıfatı gözüksün diye koymuşlar. Ne güzel yaratmış Allah-u Teala. Her bir hayvanda değişik bir tecelli. Ama hocam sırf onları yemek için seversek o da bencil bir sevgiye giriyor. Hocam şakası bir tarafa da. Yani Allah'ın sanatını görmek için sevdiğiniz her şey esasında ibadettir.
Kesinlikle. Matematikte bir kural vardır hocam. Büyük olan küçük olanı kapsar. Şimdi Allah aşkı en büyük aşktır. Dolayısıyla Allah aşkı senin çocuklara olan aşkına engel olmaz. Eşine olan aşkına ya da bir bilim insanı olarak diyelim ki gök bilimci olarak yıldızlara, galaksiler arasındaki o ahenge ve uyumu olan aşka mani değil. Ya da bir bilim insanının laboratuvarda araştırmacı olarak kendini adamasına, ona da bir mani değil yani.
Tek şartı var hocam. Bu sevgilerin Allah sevgisine engel olmaması.
Evet.
Yani hocam Allah'ın bir emri var. Mesela diyor ki Allah-u Teala zekatını ver diyor diyelim ki. Eşiniz veya çocuğunuz diyor ki ya baba benim paraya ihtiyacım var. Verme. Onda ben tatile gideyim veya falanca özel kolejde okuyayım diyor. Hocam orada siz tercihinizi Allah'ın emrinden tarafa yapıyorsanız otomatik olarak siz Allah'ı çok sevmiş oluyorsunuz.
Evet.
Ölçüsü de bu hocam yani. Allah'ın emriyle veya Allah'ın sevgisiyle kulun sevgisi karşılaştığında tercihiniz hangi yönde olacak?
Evet.
Tercihi doğru yaparsanız sıkıntı yok.
Evet. Bir de şu. Sonuçta yerde ve gökte yaratılmış her şey Allah'ın aynı zamanda bir ayeti. Şimdi diyelim ki Allah arıya vahyetti diyor.
Evet.
Hazreti Allah Kur'an'da. Şimdi arının bal yapmasına duyduğun hayranlık diyelim. Ya da her çocuk Allah'ın bir mucizesi.
Öyle hocam.
Dünyaya gelen her bebeğin diyelim ki ona duyduğun aşk. Yani geçen doktor öğretim üyesi Filiz Okumuş Hoca ile birlikte akademisyen bir eve canlı yayın yapmıştık. Bana mesela çok şey geldi. Dedi ben her bebek doğduğunda, doğumda ya hocam gözüne bakıyormuş mesela.
Çok
tamam
ilginç hocam ya.
Mesela nasıl ben bir bizden bire ya nasıl bir düşünsenize yani o insan dünyaya gelmiş bebek ve ilk kez siz gördüğü şey sizin gözleriniz olacak yani bir insan olarak yani.
Öte alemden hangi mesajı getirdi?
Ha yani böyle birdenbire başka bir şeye girdim yani.
Evet.
Şimdi Allah'ın ayeti olduğuna göre insanın onları sevmesi, sayması, kıymetlenmesi, araştırması bunlar hepsi ona bir katkı olarak dönecektir yani.
O zaman hocam şunu söyleyelim. İslamiyet bize her konuda rehberlik yapıyor. Yani fizyolojik ihtiyaçlarımızı işte hocam fazla abartmamak lazım. Hocam bugün en büyük sıkıntı işte yeme içmek için sanki yaratılmışız.
Evet.
Yani cinsellik maalesef aşırı şekilde tüketiliyor hocam. Reklamlarda, kapitalist kültürde. Hocam bunların hepsi insanın ihtiyacıdır. Tabii ve helalinden karşılanmalıdır. Ama aşırısı haramdır diyor İslamiyet hocam. Çünkü hocam aşırısına gittiğiniz zaman ne oluyor hocam biliyor musunuz? Sizin manevi gelişiminizi size engel oluyor hocam. Orada kala kalıyorsunuz. Ben şimdi hocam size Mesnevi'den şuradan güzel birkaç bir şey okumak istiyorum. Mana kapısını çalarsan sana açarlar. Düşünce kanadını çırpar, uçmaya çalışırsan seni bir doğan haline getirirler. Haberin yok, senin düşünce kanadın çamura bulaşmış, ağırlaşmış. Çünkü sen çamur yiyorsun, çamur sana ekmek olmuş. Hocam yediğimiz ekmeğin aslı esasında çamur. Bu çamuru çok yersen diyor,
evet.
Kanatların uçamaz hale gelir. Allah bize hocam kanat da vermiş. Hatta hocam bunu Mevlana Hazretleri şey diyor, bu deniz kuşuna benzetiyor Müslüman'a. Deniz kuşu hocam bir yumurtayı alıyorlar hocam, tavuk kümesinde, tavuğun altına koyuyorlar. Halbuki o yumurta tavuk yumurtası değil. Bu kaz doğan veya ne o işte denizde yüzen kazlar falan var ya hocam.
Evet.
Onun yumurtasıymış. Bir süre sonra yuvadan çıkınca, yumurtadan çıkınca o kaz denizde yüzmek istiyor ama.
Ya da bizim martı.
Martı diyelim. Denizde yüzmek istiyor. Ama annesi olan tavuk ve bütün kardeşler olan civcivler sakın ha. Gidersen boğulursun. Öyle bir alem yoktur. Diyor ki Mevlana siz diyor, kümeste pis pis kokun diyor. Hocam çünkü biliyorsun tavuklar kümestedir neticede.
Evet.
Affedersin pisliği içinde yaşarlar. Halbuki hocam o doğanlar, o kuşlar.
Martılar.
Martılar, o deniz ördekleri hocam. Devamlı tertemiz suda oldukları için.
Evet.
Onlarda en ufak bir koku, pislik olmaz. Biraz hocam Müslüman ona benzetiyor. Bugün de hocam diyor ki bize modern alem senin diyor diğer boyutun yoktur. İşte Maslow'un kendini gerçekleştirme dedi ya hocam.
Evet.
Sen de böyle boyut yoktur. Boşuna kendini meşgul etme. Okyanusa atıp da kendini boğulma diyorlar. Gel bu kümeste ye iç keyfine bak.
Evet. Mesela bunun ekonomide de yansımaları vardı hocam. Diyelim ki endüstri devriminden sonra bir insan tanımı yapmışlar. Homo economicus. Yani sadece parayla çalıştıracağım bir insan, bir iş makinesi gibi.
Ekonomik boyutundan başka bir kıymeti olmayan.
He. Sonra baktılar ki işçiler bir tatminsizlik duyuyor. Bu defa insanı ekonomik insan değil sosyal insan olarak tanımlamaya başladılar. Yani bunlar işçiler makine gibi çalışamazlar, robot makineler gibi. Hı-hı. Bunlar arasında sohbet, muhabbet olacak. Çay saatleri belirlenmeye başlandı. İş dışında birliktelikler ve etkinlikler düzenlenmeye başlandı. Çalışanlara iltifat, değer vermek.
Hatta kıymet. Hocam her kurumun bir vakfı da var değil mi? Mesela bizim diyelim ki İlahiyat Fakültesi vakfımız var. Orayı koruyan, güzelleştiren, hocalarına, talebelerine hasta olunca, sıkışınca yardım eden Her hocam herhalde her kurumda böyle işte emniyetin vakfı var, polis gücünün vakfı var, ordunun vakfı var. Böyle bir şey de oluştu. Belki bundandır.
Bu tabii bu sosyal boyutu vurgulamak açısından çok anlamlı bir şey oluyor. Ama sonuçta insanın bir de şey boyutu var yani, metafizik boyutu var. Viktor Frankl'ın bir kitabının adı Duyulmayan Anlam Çığlığı. Şimdi duyulmayan anlam çığlığını başka bir şekilde sessiz çığlık diye de çevirebiliriz yani.
Herkes de hocam bir anlam krizi yaşıyoruz.
Ama, hocam ama belki sesi bunu şey demiyor. Mesela söyleyen bile bunun
farkında değil.
Farkında değil.
Zaten hocam şimdi bu biz buradan bu Maslow'un belki en büyük faydası hocam psikolojide insanlara yüksek idealleri hatırlatması.
Evet.
Ya sen bu yeme içme çukurundan şimdi Mevlana diyor ki hocam çamur yiyorsun, bu çamurdan evet, kurtul bakalım. Bunun üstünde daha güzel katmanlar var demesi bile hocam tek başına. Tabii İslam tabii demedi, din demedi belki ama bu maddi alemin dışında bir kendini gerçekleştirme, huzura erme bize hedefi koydu ya.
Evet.
O bile hocam kendisi açısından bence büyük bir hizmet etmiş.
Ha tabii, çünkü Maslow'u şeyde düşünmek lazım. Psikoloji geleneği içerisinden geliyor. Adam nereden nereye taşımış?
Bu adam peygamber değil yani neticede.
Tabii. Nereden nereye taşımış? O zaman kimler egemen? Davranışçılar ve psikanalistler egemen ve insanı gelişmiş bir hayvan olarak görüyorlar. Çıplak bir maymun olarak, zeki bir hayvan olarak görüyorlar bu kategori. İnsanın insana özgü tarafları yeterince psikolojide işlenmiş değildi. Maslow kendi çocuğu doğduktan sonra bir devrim yaşıyor ve bir bebeği olan bir insan asla davranışçı olamaz diyerek çizgi değiştiriyor. İşte humanist çizgi
oradan hocam, geliyor. Çocuk da Allah'ın sanatını görüyor belki.
Tabii bir de şey şunu da fark ediyordur. Yani bir bebek olarak gelmiş, yani şu anda sadece yeme içme ağlama falan yani, sonra annesine sarılma falan çok sınırlı ihtiyaçlar ama sonra giderek ne oluyor? İlgiler, meraklar doğmaya başlıyor ve biyolojinin sınırlarını aşmaya başlıyor insan yani.
Yani hocam hayvan biyolojinin sınırını aşamıyor. Mesela evet, civciv büyüseniz onun ihtiyaçları belli ve değişmiyor hocam.
Evet.
Hocam geçen ben bir tavşan aldım. Biraz tavşan büyüttüm.
Evde mi?
Bizim memlekette balkonda büyüttüm ama sonra bir hafta sonra gidince vazgeçtim, verdim tarla sahibine. Bu hayvanlar dedim burada kendi gerçekleştiremeyecek. Beton şeyinde. Evet. Şimdi hocam baktım bu hayvanlara, zavallılar arpa kırması, kuru yonca ama yani böyle hakikaten iyice kurumuş. Birkaç çeşit şey yiyorlar hocam. Çok zevksiz şeyler. Hani sadece biz insanoğlu yemediğimiz şu dünyada bir şey yok. Tavşanla yediğimiz gibi. Yani evet, o sebzelerin de alasını biz yiyoruz. Tohumların da alasını biz yiyoruz. Hayvanlara acıdım. Allah onlara az şekilde imkan vermiş. Bir hocam bir tavşan hocam 10 bin tane tavşan alsanız hepsi aynı şeyi yiyor. Toprak kazmayı seviyorlar. Yani bizim gibi gökyüzüne bakayım da bir teleskopum olsun demiyorlar. Allah onu hocam biyolojinin sınırlarını hapsetmiş.
Evet.
O kadar. Ama hocam insan öyle değil ki. Kimisi gökyüzüne bakıyor hocam ben diyor yıldız bilimci olacağım diyor. Ay'a gideceğim diyor. Kimisi yerin dibine bakıp ben diyor işte ne diyorsun hocam ona yer bilimci olacağım. toprağı kazacağım, madenleri çıkaracağım diyor. Allah hocam her insana değişik bir ruh vermiş. Değişik bir yani hiçbir insan hocam başka insana benzemiyor.
Evet.
Halbuki hocam diğer hayvanların hepsi tıpkısının aynısı. Yani 10 sene önceki kedi de yediği şey fareydi.
Evet.
Bugünkü de aynı şey esasında biz bozmasak şeyini biyolojisini.
Orada olacak yani.
Aynı yerde kalacak.
Ama şimdi davranışçılar hep hayvanlar üzerinde deney yaparak yürümüşler ya hocam. Dolayısıyla evet, ne yapıyor? İnsana hayvan penceresinden bakıyor. Doğru, insan hayvani bir tarafı vardı.
Burası var.
Ama oradan ibaret değil yani. Onun için bu anlamda bir şeye ihtiyaç vardı. Devrimci bir adıma ihtiyaç vardı. Maslow aslında o devrimci adıma 60 isimlerden birisi.
Yani bu şeyi sarsmış hocam paradigmayı. Demiş ki bak evet, insanın fizyolojik ihtiyaçları vardır. Cinsel yönelişleri vardır. Doğru. Freud orada kala kalmış.
Evet.
Sen çamura batmışsın diyor ya. Kanatlarını evet, çamurlamış evet, uçamıyorsun diyor hocam
evet,
şimdi.
Evet, evet.
Mevlana. Bu tür psikologları kastediyor. Bu tür insanları. Yani siz insan sadece çamurdan ibaret gördünüz. Yesin içsin yatsın uyusun.
Evet.
Budur derseniz diyor bu olmaz. Bu çamurdur diyor. Esasında hocam yediğimiz her malzemenin aslı topraktan değil mi?
Evet.
Yani atıyorsunuz elmayı, portakalı, toprak oluyor bir süre sonra. Bu evet, şekilde kalamıyorlar. Mevlana bizim gözümüzü hocam yükseklere açıyor. Belki geçen sohbet anlatmışımdır. Hani bir doğan kuşu, padişahın kolunda yaşayan, padişahın elinden beslenen asil bir kuş hocam.
Avcılık yapıyor.
Avcılık yapıyor. Bu kuş bir gün kaçıyor padişahtan. Bir koca karının çadırına sığınıyor. Tabii bu hayvanlar evcil olduğu için belki dağda da, yani ağaçta geceleyemediği için bir ışık gördü, çadıra sığınıyor. Yaşlı kadın kuşu görünce üzülüyor. Ah evladım diyor. Annen seni diyor tırnağını kesmemiş. Ne bu pençeler diyor. Tutuyor kökünden kesiyor onu.
Eyvah, halbuki avcı hayvan. Tırnak lazım ona yani. Pençe o yani.
Aynen. Sonra bu kanatların çok uzunmuş tüylerin senin diyor. Sen hiç berbere gitmedin mi diyor. Tüyden de kesiyor.
Yani gitti uçma tüyleri de.
Bir gün sonra sahibi padişah ararken çadırda onu yakalıyor. Görüyor. Sana haktır bu diyor. Ben gibi padişah bırakır da diyor. Koca kadının şeyine sığınırsan. Şimdi hocam biz de bazen Allah'ın kelamını bırakıp peygamberimizin psikoloji açısından en üst gerçekleri bırakıp da sığınırsak böyle bir maalesef işte bu davranışçı ekole,
evet,
insan hayvandır, akıllı şempanzedir diyen bir ekole, tabi hocam neticede mutsuz oluruz. Çünkü
insanın evet, diğer tarafları şey kalacak. Düşünün ki bir insan duyu organlarını kullanıyor, görme, işitme, ama aklını kullanmıyor. Yani ne kadar kötü bir şey yani. Peki duyularını kullanıyor, aklını kullanıyor ama kalbini kullanmıyor.
Ruhunu kullanmıyor.
Evet, şimdi kullanmadığında ne oluyor? O zaman şefkatli, merhametli, insaniyetli, bunlara yer kalmıyor. Aşka yer kalmıyor. Bunlar kalmadığında ne oluyor? İnsan o zaman çok tehlikeli bir hale alıyor yani.
Bir de hocam o kullanılmayan her potansiyel insanı rahatsız ediyor. Huzursuz
tabii,
ediyor esasında.
Tabii.
Diyelim ki hocam biz mesela bir çocuğu hocam yürüme çağına gelmiş. Yürütmek istemiyorsunuz.
Evet.
Hala altını bağlayıp emeklesin. Çocuk hocam rahatsız olmaz mı? Tabii. Ayağa kalkacağım diye direnmez mi? Direnir. Evet. Sonra çocuk yürümek koşmak istiyor mesela hocam. Evet. Sen koşamazsın. Hocam zaman zaman biz bunu evlerde yapıyoruz. Modern şehirde biliyorsunuz. Çocuklarımıza koşmak yasak, yürümek yasak, yürüyüş evet, yapmayın diyoruz. Çocuklar çok mutlu oluyor mu hocam?
Çok kötü bir şey. Yani hareket mesela anne karnında bir bebek hareket etmiyorsa ne anlama gelmiştir?
Öldü.
Allah korusun he, yani, öldü. Şimdi bebek doğduğu andan itibaren onun sürekli hareketlerini kısıtlarsan ne oluyor? Bakıyorsun tırnak içinde psikolojik engelli hale geliyor. Çok içe kapanabiliyor. Özgüvenini kaybedebiliyor. Hiçbir şey yapabileceğine dair inancı yok. Ve zamanla bu beceriksizliklerine inanıyor ve kendi kendinden de nefret etmeye başlıyor.
Evet.
Çok vahim bir şey. Halbuki Allah diyelim ki ona potansiyel yetenekler vermiş ama o yetenekleri ne yapması lazım? Gerçekleştirmesi lazım. İşte şeyin vurguladığı kendini gerçekleştirmek kavramı bu.
Şunu diyeceğim Maslow bu konuda. You must be what you can be. Olabileceğin en üst seviyeye ulaşmak zorundasın diyor hocam. Yani
evet,
kişisel gelişim bir lüks değildir. Mistiklerin ulaştığı, bizim ulaşmasak da olabilecek bir şey değildir. İnsan diyor kabiliyetlerini en üst şekilde kullanmak zorundadır diyor hocam. İnşallah ikinci bölümde hocam bu kabiliyetler nerede ona girelim. Tahmin ediyorum bazısından tabii farklı evet, noktalarımız var. Yani Maslow neticede bir peygamber değil, bir veli değil. Psikolojik açıdan bazı hocam gerçekleri bulmaya çalışmış. Ama tabii hepsini yakalanması mümkün değil hocam vahiy olmadan. Muhterem dinleyicilerimiz tasavvuf ve insan psikolojisi bütün hızıyla devam ediyor. Lütfen bizden ayrılmayın.
Buluşma noktamız Erkam Radyo.
Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, tasavvuf ve insan psikolojisi programının ikinci bölümünde sizlerle beraberiz. Ali Rıza Bayzan hocamız ve ben Deniz Süleyman Derin, yeni katılan dinleyicilerimiz için hatırlatmış olalım. Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisini tartışıyoruz. Şimdi hocam en son mertebeye geldik. Davranışçı ekolden gelmiş işte Abraham Maslow. Sonra çocuğu olunca tahmin ediyorum hocam çocuktaki o manevi güzellikleri görmüş.
Evet.
Demiş ki bu böyle olamaz. İnsan yiyen içen bir makine, bir robot değildir. Bu insanın aşkın, kendini aşan yönleri de vardır. Yani hocam sanki ruhu biraz yakalamış.
Keşfetmiş sanki. İnsanın ruha yaklaşmış ama ilahi bir nefes olarak ruh kavramına ulaşamamış. Onun nedeni de yetişmiş olduğu kültür. Bir de Yahudi bir Hristiyan aileden geliyor. Yahudi bir ailede doğmuş, Hristiyan bir kültürde büyümüş ama annesinden nefret ediyor.
Hocam burada bir şey araya gireyim de, Yahudi kültürü çok maddeci.
Evet.
Aşırı maddeci. Yani bir Yahudi olmayanın malını alabiliyorsunuz, onu köle edinebiliyorsunuz, onun malını gasp edebiliyorsunuz.
Mesela faiz aram ama Yahudi olmayana faizle işlem yapabiliyorsunuz.
Hocam bugün
yani,
işte İsrail'in yaptığını görüyoruz değil mi? Yani şu anda İsrail mesela o bölgeleri ne yapıyor hocam? İlhak ediyor Filistinlerin topraklarını.
Evet.
Bu şu demek hocam, onları sokağa aç sefil atıyor. Ya bu insanlar burada doğmuş büyümüş, böyle bir merhamet tarafı hiç yok. Çok maddeci hocam.
Evet.
Ve bütün dünyadaki büyük şirketler, büyük para babaları onlardan. Hocam diğer tarafta Hristiyanlık tamamen manevi. Bir sana sağ tarafını vurursa sol tarafını dön.
Evet.
Şimdi adam hocam tahmin ediyorum o dönemdeki psikologlar çok şanssız. Ya ikisi de aşırı. İkisinde bir hocam orta tarafı hiç yok.
Evet.
Biri herkesin her şeyini al diyor. Diğeri de sırtta gömleğini, ceketini çıkar. Adam sana sağdan vurduysa bir de sol tarafına vurdur. Şimdi hocam bunun neresini alabiliriz ki Allah aşkına?
İşte burada tam şey...
Denge yine, demiş ki hocam.
Evet, denge. Frisjof Schön. Hakikaten denge, çünkü insanın bedeni var, bedenin hakkını vermek gerekiyor. Hristiyanlıkta, ruhbanlıkta insanın bedenin hakkını vermiyorsun.
Nefsin hakkı verilmiyor, evet.
Öbür tarafta Musevilikte de, mevcut Musevilikte de ruhun hakkını vermiyorsun. Öyle ki Tanrı'nın adını dahi anmak sadece tapınakta bir defa Başaham tarafından telaffuz edilebiliyor.
O kadar kutsal ki.
O kadar kutsal ve ama aynı zamanda o kadar korku üzerine kurulu. Şeyde ise, Hristiyanlıkta ise korku yok. Orada da
aşırı bir defa sevgi var.
Aşırı sevgi üzerine var.
Tanrı halbuki, sevgidir diyor hocam.
Evet. Halbuki İslam'da bakıyorsunuz Yaradan'ın hem cemali isimleri var hem celali isimleri var. Hem şefkat ve merhamet var, hem gerekirse bir cezalandırma var.
Hocam Hristiyanlık diyor ki mesela düşmanını seveceksin. Ya düşmanı nasıl seversin? Hani bu fizyolojik ihtiyaçlarda korunma vardı ya. Şimdi sen düşmanı sevdin, evine aldın. Evet. Hocam olacak iş değil bu. Ama İslam diyor ki düşmanını sevmek zorunda değilsin. Ona dua edebilirsin.
Evet.
Islah edilmesi için. Ama evine koymak zorunda değilsin.
Yani.
Onu bir güvenli mesafede tutmak durumundasın.
Yani düşmanını seveceksen o zaman diyelim ki çocuğunu sevmekle düşmanını sevmek, ikisi de sevmek kategorisine giriyorsa burada bir hastalıklı bir durum vardır. Onun için mesela uygulama hiç öyle olmamış hocam. Mesela Amerika Japonya'ya mal satmak istiyor. Japonlar almak istemiyor. Amerikan bunun üzerine mecliste bir temsilciler meclisinde konuşması var. Bir milletvekilinin Amerikalı bu şeyden önce tabii. Birinci Dünya Savaşı'ndan önceki dönemlerde diyor ki İncil'de düşmanını sev diyor. Bu şu demektir, düşmanınla ticaret yap demektir.
İlginç.
Bu şu demektir, düşmanın seninle ticaret yapmıyorsa
zorla.
Savaşarak bu ticareti yap onunla.
Ama ilginç bir yorummuş.
İşte yani bir yanlış başka bir yanlış da düzeltiliyor ve mesela Amerikan gemileri de savaş gemileriyle birlikte Japon limanlarına yaklaşmış. Japonları önce topa tutmuş, limanlara zorla girmiş ve zorla şeyi başlatmış. Ticareti Japonların Amerikan düşmanının arka planında o dönemler var yani.
Şimdi hocam düşünün Amerika'ya kaçan esasında dindar Hristiyanlardır. Protestanlar kaçmış.
Hı hı.
Yani İngiltere'de, Avrupa'da biliyorsun hocam çok çatışma var kendi aralarında.
Evet.
Katolik, Protestan falan filan birbirlerine çok zulmetmişler. Esasında kaçanların hepsi dindar Hristiyanlar. Ve bu İncil'de işte sev diyor, Tanrı sevgidir, düşmanını sev, komşunu sev. Ama aşırı bir gerçekçi olmayan bir sevgi olduğu için inmişler Amerika'ya. Hiç de düşman olmayan, kendilerini hoş karşılayan o Kızılderililer, o yerleri tamamen...
Katliama tabi
tutmuşlar. Şunu diyeceğim hocam, hani dengeyi...
Kaçırdın mı?
Kaçırdın mı hocam? Hiçbir hükmü uygulayamazsınız. Bugün işte Yahudilik, nice güzel insanlar belki öldürüldü Hitler'in elinde. Hani ama bugün bakıyorsunuz aynısını onlar Filistinler yapıyorlar. Acımasızca
evet.
Öldürüyorlar. Hani hocam...
Topraklarına zorla el koyuyorlar.
Geçen hafta konuştuk işte siyahi bir adamı Amerikalılar öldürdü. Halbuki hocam onun daha kötüsü her gün Filistin'de yaşanıyor.
Ve şey... Diyelim ki silahsız olduğu bilinen bir Filistinli çocuk.
Keyfine vuruyorlar.
Öldürülebiliyor. Başka ilginç şeyler de var hocam. Mesela diyelim ki bir Filistinli yaralı. Kutsal kitaba dayalı olarak söylüyorlar. Kitab-ı Mukaddes'e dayalı olarak eski ahide. Kan vermiyor mesela şey. Kana ihtiyacı var. Yaralı bir Filistinli hastanede. Bir diyelim ki klasik anlamda dindar bir Yahudi. Ona diyor ki ben kan vermem.
Hocam bu kendi aralarında problem herhalde. Kendilerine kan vermiyorlar. Bu belli bir mezhepler
o Yahova var. Şahitlerinde
Yahova var. Şahitlerinde var değil Yahova, mi hocam?
Bunlar diyelim ki birbirine kan verme konusunda ya da dost gördüklerine kan verme konusunda sorun yok. Sıra şeye geldiği Filistin'e zaman.
Gelince o bizim Filistin'e diyor.
Ve Müslüman'a geldiğindeki tavrı bu. Bir de şey mesela bakıyorsunuz Yahudiler tarih boyunca en fazla katliamı kimden görmüş? Hristiyanlardan görmüş. Niye Hristiyanlardan görmüş? Çünkü Hristiyanlara göre Yahudiler Tanrı katilidir.
İsa'nın katili.
Çünkü İsa onlara göre Tanrı'nın oğlu diyorlar da onlara göre Tanrı'nın oğlu Tanrı'dan bağımsız değil. Yani Tanrı'nın aslında üçlü görünümünden birisi. Dolayısıyla aslında Tanrı katili sonuçta, evet, onların, evet, algısında. O bakımdan tarih boyunca şeyler sürekli Hristiyanlar tarafından itilmiş, kakılmış, katliama uğramış, soykırıma uğramış. Ama Müslümanlar tarafından büyük bir çoğunlukla
korunmuş,
kullanmış, olağan çatışmalar dışında bir şey olmamış. Endülüs'te en son mesela bir büyük göç olayı. Endülüs'teki Yahudiler hocam Musevi'de nereye sığındı? Osmanlı'ya sığındı.
Hocam ben o Yahudi vatandaşlarımızın torunlarının torunlarına karşılaştım. İngilizce bölümünü okurken sınıfımızda Musevi dediğimiz.
İngiltere'deyken.
Yok hayır hayır Türkiye'de hocam.
Türkiye'de.
Okuduğum bölümde İngilizce bölümünde okuyordum. İspanyolca konuşan Türk vatandaşları var. Musevi asıllı. Dedim ya İspanyolca nerede öğrendiniz? İspanya'ya mı gittiniz falan. Yok dedi ya biz 500 sene önce dedi. Burayı İspanya'dan yedir. Kurtarılan işte Safaret Yahudileriyiz. Hala biz dedi o dili konuşuyoruz. Hocam o kadar saygılı bir kültürümüz var ki. Yahudiler bizim din düşmanımız dememişiz. Ki Kur'an-ı Kerim'de Yahudilerle alakalı bir şey, pek çok yani onların tehlikesini ifade eden ayetler de var. Buna rağmen gidip onları kurtarmışız. Her türlü hocam haklarını vermişiz.
Evet.
Adam hala İspanyolca konuşuyor hocam 5 asır sonra. Ve bizim için hocam bu en ufak bir sıkıntı değil bu yani gayet insani bir şey.
Evet.
Ama onlar için hocam bir Filistinli'nin işte ben birkaç sene oldu Kudüs'e gitmiştim. 20 kilometre öteden 30 kilometre öteden bir Filistinli Mescid-i Aksa'ya gelemiyor. Ama Mescid-i Aksa'nın kapısında 10 bin kilometreden gelmiş sapsarı bir Rus Yahudisi. Bilmem kaç bin kilometreden gelmiş bir Etiyopyalı siyahi
Falaşa Yahudi.
Yahudi. Falaşa Yahudisi nöbet tutuyor. Ya hocam ne zulümdür bu? O toprağın çocuğu bin senedir dedesinin nesi orada yaşamış Filistinli. Sen giremezsin diyor Mescid-i Aksa'ya. Ama ben diyor 10 bin kilometreden gelir Polonya Yahudisi 3000-5000 kilometreden gelir. Burada hak iddia edebilirim diyor. Hocam böylesine yani dengesizlik dilinde Abraham Maslow'un yani dinlerden uzak durması gayet normal. Tabi o zaman hocam tahminim İslamiyet'in de zor zamanları 1900'lü yıllar.
Evet.
İslam dünyası sömürge edilmiş. Belki hocam Batı'nın da bir şanssızlığı bu yani.
Bir de sonradan da ne yapıldı? Sonradan da İslam'la ilgili çok büyük bir ön yargı, bir İslam'a İslam fobisi üretildi. Bir dönem sonra da İslam'la ilgili gelişmelerin İslam dünyasındaki tırnak içinde çiçek açmalar başladığında da bu defa İslam'a fobi faaliyete geçti. Hatta bir İslam'la ilgili paranoya oluşturulmaya başlandı. En son işte 11 Eylül'de İkiz Kuleleri'nin vuruluşuyla birlikte bu doruk noktasına çıkarıldı. İslam dünyası bir Taliban ve IŞİD şeyine sokuldu. Algısı üzerinden bir İslam oluşturulmaya çalışıldı. İslam algısı oluşturulmaya,
evet,
çalışıldı.
Halbuki hocam bu örgütlerde kuranlar, destekleyenler kendileri. Hep batılılar yani.
Evet.
Bu tür Daiş diye var ya hocam işte bu İslam daveti kuranlar. Bakıyorsunuz ki hocam dünya tarihinde görülmemiş bir şekilde 41 ülkeden bilmem kaç ülkeden geliyor.
Evet.
İnsanlar Suriye ve Irak gibi güçlü ülkelerde devlet kuruyorlar. Sabah akşam adam öldürüyorlar hocam. Sonra bir şekilde bunlar yok oluyor. Bakıyorsunuz ki hocam Amerikan helikopterleri ve kamyonları bunları alıp başka gerekli yerlere alıp götürüyorlar maalesef. Evet. Hocam şeye gelelim esas bu hafta bitirelim inşallah Maslow'u. Bu hocam yani insanın kendini gerçekleştirmesi bir lüks değildir. İnsan bu mertebeye ulaşamazsa huzursuz ve rahatsız olur. Mutlu olamaz diyor Maslow.
Evet.
Ne diyor hocam Sufiler bu konuda?
Yani Sufiler insan Allah vergisi olan her şeyin gerçekleştirilmesini istiyor. Yani bir diyelim ki suyun amacı diyelim ki insanların ve canların susuzluğunu gidermektir. Aynen bunun gibi insan da sahip olduğu bütün yetenekleri harekete geçirmesi lazım. Ne için? Hem Allah rızası için hem insan olarak da kendisine katkıda bulunacağı için. Sadece bencil arzuları için bunu yapmamalı. Veya şu, ya böyle bir yeteneğim var ama ben bunu geliştirmek, ben bunu kullanmak istemiyorum. İyi ama o yeteneği Allah sana sadece senin için değil, insanlık için vermiş. Onlara da katkıda bulunman gerekiyor.
O yüzden hocam şimdi bu insanın kendini tabii geliştirmesinin belki hocam bir farklılığı da şu olabilir. Hocam Batı daha çok bu kişisel gelişim olarak anlaşılıyor. Yani insanda mimarlık özelliği varsa onu geliştirsin. Ressamlık efendim işte kapasitesi varsa, şarkıyı güzel söylüyorsa şarkıcı olsun gibi. Hocam işin tabii yine şeyini unutuyorlar. Manevi tarafını. Çünkü İslamiyet'te hocam bunlar da var. Buna artı olarak Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala bizi işte kendine kul olarak yarattığını, kendine halife kıldığını, kendisine dost olmasını istiyor Allah-u Teala. Biz hocam tabii maddi şey yaptıktan sonra esas biz ahiretimizi, Allah ile dostluğumuzu geliştirmek, onunla irtibata geçmek için de uğraşıyoruz. Ki buna sufiler fena fillah, kendini aşmak manasında hocam.
Evet.
Tahminim hocam batıda bu yok işte.
Evet, batıdaki psikoterapiler olsun, kişisel gelişim çalışmalar olsun, %90'ı ego merkezde.
Yani kendini ego aşmak derken bile kendini çamuruna saplanmak gibi. Evet.
Ama tasavvufta ise kalp merkezde. Çok büyük, radikal bir farklılık var. Hmm. Dolayısıyla tasavvuf bir de şunu sağlıyor. Yani mesela biz tasavvuf dediğimiz zaman ya da sufi dediğimiz zaman insanların kafasına hemen şey geliyor. Dergah geliyor. Diyelim ki Yunus dergaha sürekli odun taşımış yani bir dönem. Böyle düşünüyor. Halbuki diyelim ki adam siyasetçi, adam mühendis, adam sanatkar, adam esnaf, adam başka bir şey ama aynı zamanda tasavvuftan besleniyor. Yani tasavvuf sen olduğun yerde dur, sadece ne yap? Kalbini de harekete geçir. Mühendis misin? Kalbi harekete geçirilmiş olan bir mühendis ol.
Hocam çok güzel
doktor musun?
Dokundunuz. Şimdi hocam üniversite imtihanları var bu ara. Herkes evet, bir bölüm tercih edecek. Gençlerimiz hocam pozitif bir katkımız da olsun. Yani hocam bir insan doktor olurken şunu amaçlıyorsa, ya Türkiye'de en çok para getiren meslek tıp mesleği. Gireyim oraya, acımasız bir doktor olayım. Her gördüğümü keseyim, biçeyim. Pahalı ilaçlar yazayım. Veya ben mühendis olayım. En az malzemeyle en çok para nasıl kazanılır? Demirden kasayım, çimentodan kasayım. Hocam böyle değil de biz bu mesleğimizi hocam, yani o ilk katman vardı yani fizyolojik ihtiyaçlar.
Evet.
Onu aşıp hocam. Çünkü hocam Allah diyor ki Kur'an'da ben rızkı garanti ettim sana ey kulum diyor. Rızkı vereceğim sen merak etme diyor.
Evet.
O zaman hocam biz bu yaptığımız işleri en üst o kendimizi gerçekleştirme, kendimizi aşma ile irtibatlandırırsak nasıl olur hocam? Mesela doktor olacağım, insanlığa şifa dağıtmak isteyeceğim Allah'ın izniyle, vesile olacağım. İş adamı olup zengin olacağım ama bu parayı kendim için değil de bütün insanlık, ümmet adına kullanacağım desek hocam. Hem o işi güzel yapmış oluruz hem de kendimizi aşmış, daha iyi bir iş yapmış olmaz mıyız?
İşte orası tam işte yaşamın anlamı ve değerini bulduğun yer oluyor. Öbürü olmadığında elde ediyorsun bütün bunları. Gücü elde ediyorsun, parayı elde ediyorsun,
makam ulaşıyorsun,
ilişkiler vesaire. Ama bu defa şey, anlam krizine düşüyorsun. Çünkü bütün bunları kalbini de harekete geçirmen lazım ki o zaman bir şey olsun. Kalbini harekete geçirdiğin zaman empati yeteneğini de geliştirmiş oluyorsun. İnsancıl duygularını, hatta insanüstü duygularını da fark etmeye başlıyorsun.
Kulluk vazifesini de hocam
yerine getiriyorsun. Şimdi öbür durumda ne oluyor? Öbür durumda her şeyin ölümle birlikte yok olacağına dair bir mutlak inanış oluyor. Aslında yani psikoterapiler de tasavvuf da bir şekilde şeyle yüzleşiyor, yüzleştiriyor insanı ölümle. Fakat şey için, psikoterapiler için ölüm mutlak yokluk iken
bizde yeni başlangıç.
Bizde mutlak varlıkla yüzleşmektir. Mutlak varlık yaradan. O mutlak yoklukla yüzleşiyor ve birdenbire eli ayağı çözülüyor. Her şey anlamsızlaşıyor, buharlaşıyor. Necip Fazıl Üstad'ın bir beytinde geçiyordu. İki yokluk arasında varlık olur mu hiç diyor. Hani
öncemiz yokluk,
öncemiz yoksa bu ikisi arasında varlık.
Felsefi bir soru, çok güzel
evet,
bir soru hocam.
Yani filozof Leibniz'in sorduğu bir soru var. Niçin varlık var? Ha, yani o zaman yani bunu böyle haybeye gelmiş bir varlık olarak kabul edemezsin yani. Bu varlık bir şeyin göstergesi, bir şeyin sonucu.
O zaman hocam şöyle diyelim mi? Biz çocuklarımız yolu gösterirken, oğlum sen hangi bölüme gitmek istiyorsun? İşte hukuk, tıp, mühendislikler. Evet. Oğlum sen iyi bir doktor olacaksın, insanlığa hizmet edeceksin.
Evet.
İyi bir mimar olup insanlığa hizmet edeceksin. Şeklinde hocam işte mesela cuma günü ezan okunuyorsa evladım bırak şimdi soru test çözmeyi, artık cuma ezan okundu, namaza gitmek durumundayız. Şimdi hocam bize genelde şöyle bir şey var, aman şimdi çocuğu rahatsız etmeyelim, namazmış, oruçmuş, ibadetlermiş onları boş ver. Sen şimdi bir üniversite kazanmaya bak, üniversiteyi bir bitir bakalım. Sonra hocam diyor ki emekli olunca kulluk vazifeni yaparsın. Böylece hocam o esas gayemizi kaçırıp çamura saplanıp kalıyoruz sanki.
Evet, orada belki yeni kuşağın dilini kullanmak gerekiyor. Sonuçta kalbini harekete geçirmek de sana yarayan bir şeydir yani.
Onu da hatırlamak lazım değil mi hocam?
Evet. Mesela diyelim ki şükretmek, daha önce hani ihya okumalarında işlemiştik. Şimdi şükretmeyi bir borç olarak düşünürsün.
Bir de
pek çok insana mesela teşekkür etmek çok ağır gelir. teşekkür edemez yani.
Parasını verdim kardeşim diye teşekkür edeyim gider.
Hayır, veya şey yani o yapması gerekiyordu ya da yaptıysa bile o şükran duygusu ona çok ağır gelir. Şimdi şükretmek, yaradana teşekkür ediyorsun eyvallah tamam, şükran duygularını ifade ediyorsun eyvallah, ama aynı zamanda o nimetin kadrini ve kıymetini biliyorsun.
Hocam psikoloji şu anda biliyorsunuz şükranlık terapileri var. Her gün diyor işte teşekkür edeceğim 5 şey yaz. Tamam hocam, laik psikologlar bunlar yani Allah'a değil. Kendi kendine hani arabam var ne güzel işte mutluyum falan gibi. Hocam sırf bu bile insanı mutlu ediyor. Şükranlık duygusu.
Evet.
Ki Allah-u Teala da Kur'an-ı Kerim'de eğer şükrederseniz nimetleri artırırım diyor.
Evet.
Hocam belki nimetin kendisi artmıyor ama nimetin aldığınız haz ve zevk artıyor. O yüzden hakikaten şimdi bu kişisel gelişimden girdik hocam. Bu kendini gerçekleştirmeye geldik. Bugün sanki hocam batıdaki kendini gerçekleştirme daha çok maddi sahada. Biz hocam bu programda diyoruz ki hem maddi olsun ama orada sınırlı kalmasın. Bir de buna hocam maneviyatı ilave edelim. Ahireti ilave edelim.
Evet.
Bu dünyadaki mesleğimizi Allah için yapalım. İşte hocam biz buna tasavvufta ihsan mertebesi diyoruz. Hocam biliyorsunuz bu fütüvvet ve ahiret teşkilatı var sufiler arasında. Herkes yaptığı işi Allah görüyormuş gibi yapıyor. Hepsi bir zanaatkar. Kimi demirci, kimi marangoz, kimi çömlekçi ama yaptıkları hocam eserler bugüne kadar gelmiş. Süleyman Camisi'ne bakın şimdi.
Evet.
Bir Sultanahmet'e bakın. Eski diğer efendim köprülere bakın. Hocam asırlar geçmiş hala o köprü kullanılıyor.
Evet.
O cami hala işlevini devam ettiriyor. Halbuki hocam biz bugün bina yapıyoruz. Bir binanın tamir ediyor 30 sene falan ömrü herhalde. Yaptığımız betonarme binalar. 30 sene sonra yıkıp yenisini yapıyorsunuz. Yazık. En fazla herhalde 60 sene değil mi hocam? Böyle hatırlıyorum.
Ha evet, yani ekonomik ömür olarak. Yani 100 sene deniyor ama tabii 100 senelik kimse yapmıyor onu.
Tabii.
Hatta bazı binalar artık yani depremi de hesaba kattığınızda eğer standartlara uygun değilse yani ayakta zor duruyor yani.
Evet. Demek hocam bunların esasında temelinde yatan uhrevi kendimizi gerçekleştirme hedefi kalmayınca hep maddeye indirgersek o zaman işte böyle mühendis, böyle doktor, böyle avukat, böyle hukukçu yetişiyor. Sadece günübirlik menfaatler.
Evet. Bencil ilişkiler. Evet. Ve bu sonuçta toplum, herkes bundan zararlı çıkıyor. Yani mesela diyelim ki narsistler nasıldır? Narsistler herkesi ve her şeyi kullanmak ister. Peki sonuçta mutlu oluyor mu narsist? Olmuyor.
Yine mutsuz. Kullandığı halde mutsuz.
Yani dolayısıyla şey, yani bencilliğin kimseye bir faydası yok yani. Şimdi mesela bazı insanlar yardım ediyor ama yardımı
yine bencilce yapıyor.
Bencilce yapıyor. Diyelim ki 10 kuruşluk yardım yapıyor, 20 kuruşluk reklamını yapıyor. Ya da şu, kendini kurtarıcı gibi görüyor. Halbuki senin yardım yapman, bakacaksın o yardım yaptığın diyelim ki çocuğa ya da sokak kedisinin gözlerine ya da o ağaca, o çiçeğe yardım ettiğin ve orada sen şunu göreceksin. Kendi egonu yıkılırken görmen lazım.
Zaten hocam transcendence diyorlar buna batılılar. Kendini aşmak da egoyu terk etmek manasına
evet.
Kullanıyorlar. Hocam son birkaç cümlenizi alayım.
Maslow mesela açmış olduğu yoldan giden pek çok psikolog da transpersonal psikolojide Allah'ı da hesaba katan, dini de hesaba katan bir çizgi de geliştirmiş oldular.
Hocam şöyle yapalım biz. Şimdi Abraham Maslow belli şekilde el yordamıyla bu kendini aç dedi ama ne yapacağını bilemedi. İnşallah hocam önümüzdeki haftalarda transpersonale girelim.
Olur.
Yani benim ötemde Allah var, din var, diyenler de var. Onlar nasıl bu işi götürmüş? Muhterem dinleyicilerimiz, hepinize çok teşekkür ediyoruz. Abraham Maslow'un psikolojiye katkılarını da burada sonlandırmış olduk. Bir sonraki programda buluşuncaya kadar hepinizi Rabbimize emanet ediyoruz. Hoşça kalın efendim.